Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve Fakir Süleyman Derin Mesnevi bahçesinden seçtiğimiz çiçekleri, gülleri sizlerle paylaşıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Geçen haftadan kaldığımız şey 656. beyt.
Evet hocam.
Bu suya düğüm çalacak kadar sihirde mahir bu vezir. Ne diyor bakın? 12 tane kendisine lider seçiyor. Ya da halife seçmeyi.
Evet hocam.
Efendim şey yapıyor ve onların her birisine tek tek diyor ki sen benim vekilimsin. Hazreti İsa'nın naibi sensin. Hakkın naibi sensin. Senin dışında her kim sana isyan ederse onları ya öldür ya da hapset diğer.
Evet hocam.
Bu 12 ayrı grubu birbirine de düşürmeye çalışıyor. Ve diyor ki her yeki ra u yeki tomar taat. Onların her birisine birer tomar verdi.
Evet.
Böyle bir ne diyelim ona risale verdi. Biraz kitapçık verdi. Her yeki dıt de diğer buğut el murat. Ve her birisine verdiği o risaleler, o kitapçıkta aslında birbirini de zıttı tavsiyeleri ihtiva ediyordu.
O da ayrı bir garabet.
O da ayrı bir garabet. Çünkü aslı olan bu adam zaten aslı Yahudi. Ama Hristiyanlar çoğalmaya başlayınca bu Hristiyanları Yahudileştirmek istemek niyetiyle bunların arasına girdiği için Hristiyanlar arasında bir ihtilaf, bir iç mücadeleye zemin hazırlamaya çalışıyor. Bu iç mücadele çok tehlikeli bir şey.
Bak, iç savaş, iç mücadele.
Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynâ.
Ya.
Sadece kendini hak zannedip de başkalarını batıl ilan eden anlayışlar var ya bugün Türkiye'de.
Evet.
Aynı yolun yolcuları. Öyle değil. Mesela hak hiç kimsenin tek elinde değildir. Hatta sene 1880'ler. Abdülhamit Han'ı, Ulu Hakan Abdülhamit Han rahmetli tahtından indirmek için dışarıda düşmanlar, içeride onların işbirlikçisi, ihanet şebekeler. Onu düşürmek için her türlü entrikayı çeviriyorlar. Ve 1880'lerde Fransa ve İngiliz hükümetleri Cidde'deki büyükelçilerine bir soru soruyor. Top secret. Çok gizli bu belgeler. Diyorlar ki ya bu Osmanlı ha bugün ha yarın yıkıldı yıkılacak diye beklerken, Osmanlı'yı hasta adam diye nitelerken, Abdülhamit diye bir adam, dirayette bir sultan geldi, bütün planlarımızı allak bullak etti ve bu yıkılışı durdurdu. Abdülhamid'in güç kaynakları nelerdir? Ve bizim oyunumuzu nasıl bozmaktadır? Abdülhamid'in bu gücünü ortadan kaldırmak ve elinden almak için neler yapılması gerekir diye çok gizli sorular soruyor. Bunu İhsan Süreyya Sırma hocamız, Abdülhamid'in Panislamist Siyaseti diye kitabında,
evet hocam,
orijinalleriyle beraber üzerinden 50 yıl geçtiği için umumun istifadesine açılmış.
O da aldı.
Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden orijinalleriyle beraber tercümesiyle bunu yayınladı.
Türkiye'den değil yurt dışından getirmiş.
Ve belgeleri. Bakın sanki bu ikisi aynı masada oturmuş. Sanki beraber hazırlamışlar gibi ikisi de birbirine çok benzerlik var. Diyor ki Abdülhamid'in en büyük güç kaynağı bir hilafet otoritesinden kaynaklanıyor. İster Osmanlı tebaasına mensup olsun ister olmasın. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa halife onlardan sorumludur. Ve Abdülhamid onlara at gönderir, silah gönderir, para gönderir, diplomat gönderir, şeyh gönderir,
şair gönderir. Anında onları organize eder.
Bütün İslam dünyasındaki inisiyatif Abdülhamid'in elindedir hilafet otoritesi sayesinde. O yüzden bir, alınması gerekli olan tedbir, hilafet ve halife bütün kurum ve kavramlarıyla beraber ortadan kaldırılmalı. Müslümanların zihninden hem hilafe hem halife silinmeli. Hiç kimse aklının ucundan bile bunu geçirmez hale getirilmeli.
Nitekim bu hale geldik hocam.
Şimdi bu Boko Haram örgütü bir hilafet ilan etti. Bir de Daesh hilafet ilan etti. Arkasından bütün dünya bunların üstüne çullandı. Yani sahtesinden bile korkuyorlar.
Hatta hocam şu da denilebilir. Sahtesini ilan ettirdiler ki.
Evet.
Gerçeklerin akla gelmesin.
Gelmesin. Birincisi bu bakın. Hilafet ve halife kurum ve kavram olarak kaldırılmalı. Eğer Abdülhamid hal edilerek hilafet otoritesini kullanamayacak, ikinci tedbir, pasif bir padişah getirilerek hilafetin etkinliğinin azaltılması. ve hilafetin bütünüyle ilgası esas.
Maalesef.
İkincisi, Abdülhamid'in en büyük güç kaynaklarından birisi hac ibadetidir. Hac ibadeti Müslümanların entelektüel kesimine farzdır. Bugün uçakla bindiniz mi 3,5 saat sonra oradasınız. Ama o günün şartlarında hacca gidip gelmek bayağı yürek ister.
Cesaret ister.
3 ay sürüyor yolculuğunuz yani.
Sırf turistik gezi değildir yani. Evet. Bir hocam irade ister.
İslam ülkelerinin bu sürükleyici lider insanlarını hac ibadetinde topluyorlar 3 ay önce. Abdülhamid Han-Sürre alayıyla onların arasına alimler, şeyhler,
hediyeler gönderiyor.
Ve vermek istediği mesajları İslam ülkelerinin bu liderlerine veriyor. Hac ibadetinin bitiminden 1 ay sonra tüm İslam dünyası Abdülhamid'in istediği istikamette hareket eder hale geliyor. Bir, hac ibadetinin bu ekonomik, siyasi ve sosyal karakteri yok edilerek sadece hac ibadeti bireysel ve formel bir ibadete dönüştürülmelidir. Tabağımızdan Müslüman olanların, bak, kendi kolonileri altında bulunan Müslümanların hacca gitmeleri
engel olmak lazım hocam.
Kolera ve veba gibi bulaşıcı hastalıklar bahane edilerek.
Yasaklanmalı.
Daha düne kadar kullanılıyordu bu Türkiye'de.
Öyle hocam.
Öbür taraftan sahte soygunlar yapılıp yol emniyeti ihlal ettirilerek. Bu iki sebep.
Yol emniyeti yok diyorsunuz. Hacca gitmek, hastalık var diyorsunuz.
Hacca gitmemek için yeter bir mazerettir. Bunların gerçekleştirilmesi. Ve bugün hac ibadetinin getirildiği hale bakın. Üçüncüsü, Abdülhamid'in en büyük güç kaynağı tarikat ve tekkelerdir. Tarikatlar bir şeyh etrafında kümelenmiş, belli coğrafi alanda etkin olan, müstakil adeta birer devlet gibidir. Dolayısıyla Abdülhamid bu şeyhlere at gönderir, para gönderir, silah gönderir, diplomat gönderir, şeyh gönderir. Ve şeyhlerin Osmanlı'ya bağlılığını hep sağlam diri tutar. Dolayısıyla Osmanlı'ya bağlı oldu mu şeyhler, şeyhlerin etkin olduğu alan da otomatikman Osmanlı Devleti'ne bağlı olur.
Hocam bir de Abdülhamid Han Hazretleri Şeyh Zafer Efendi Şazeli'dir. Tabii. Kuzey Afrika'yı temsil ediyor,
evet.
Yani onu getirtmiş.
Evet.
Yani dehşet bir hocam şeysi de var. Yani bir Kuzey Afrika'yı bu şekilde.
Özbekler tekkesi, tabii. Hindiler tekkesi, efendim hep böyle Şazeli tekkesi, bunlar hep.
O zaman Abdülhamid hocam biz Cumhuriyet döneminde ayağımıza kurşun sıkmışız. Ne kadar menfaatimiz olan müessese, kurum varsa.
Ama burada bakın işte bu şeye bakın. O yüzden tutmuşlar 1885'te Ürdün'de Fransızlar Afrika'daki tarikatlar ve etki alanlarıyla ilgili şöyle kocaman bir kitap. Marabout et Kahans diye bir kitap. Hı hı. Nerede hangi tarikat var, hangi şeyh var, kaç müridi var, ne kadar atı var, ne kadar silahı var.
Hepsini incelemişler hocam. Evet.
Hepsini çıkartmışlar bunların ve bu adresleri tespit ettikten sonra da bunlar nasıl nokta atışıyla vurulur, bunun hesaplarını yapmışlar. Ve burada diyor ki bir tarikat ve tekkeler bütünüyle kapatılmalıdır. Şayet kapatılmazsa eğer tarikat ve tekkeler arasında bir iç mücadeleye, buradan geldik zaten.
Bir savaşa.
Birbirleriyle boğuşur, mücadele eder hale gelmeleri sağlanmalıdır tarikatların.
Evet.
Efendim biz kutbu azamız, ötekiler bizim ayağımızın tozu bile olamaz filan ne der gibi böyle sadece. Hı hı. Kendi tarikatlarını ve kendi
taassubu yaymak.
Yaranını yani. Evet, hı hı. Efendim hak yolda kabul edip diğerlerine batıl ilan ederek bir iç çatışmaya zemin hazırlamak. Üçüncüsü de şayet bunda da başarılı olmazsa eğer tarikatlara, belli tarikatlara imtiyazlar vererek, ödüllendirilerek tarikatların bizim istediğimiz istikamete toplumu sevk etmesi sağlanmalı. Bu da olmazsa sahte şeyhler türetilerek Osmanlı toplumunun tarikatlara olan meylinin bizim istediğimiz fikri sapıklığa doğru yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Bak bunların hepsi uygulanmış.
Hepsi gerçekleşti hocam maalesef.
Hepsi uygulanmış.
Maalesef.
Ha bunun için söyledik biz esas. İç tefrika girmeden tefrika bir millete onu toplu sindiremez. Toplu vurdukça yürekler onu top dindiremez.
Ya. Aslında.
Onun için bu adam da böyle bir zaten kendisi aslen Yahudi fakat böyle müfrit bir Hristiyan gibi gözüküyor ama onların kendi aralarında da böyle bir iç mücadeleye, iç çatışmaya zemin hazırlamak için de ne numaralar çeviriyor bunların hepsini görüyoruz. Bu numaralar sadece o zaman da bu Pavlos'un yaptığı şeyler değil. Bu numaralar hala da kendi içimizde devam ediyor. Hala da bir sürü proje adamlar türetilerek piyasaya sürülüyor. Ve bunların hepsi de İslami kılıf ve kisve altında arz-ı endam ediyor. ve düşüncelerini de İslami söylemlerle,
ayet ve hadislerle
süslemeye çalışıyorlar. O yüzden dünden belki daha çok bugün bu konularda daha titiz ve dikkatli olmanın gereğini özellikle dinleyicilerimize arz etmeye çalışıyoruz.
Hocam, bütün dinleyicilerimiz bu Mesnevi'nin hikayesini güzelce okusunlar. İkinci hikayesidir bu. Yahudi vezir ne yapmış, nasıl bir tahrifat yapmış Hristiyanlıkta. Bizim de hocam bugün hakikaten dikkatli olmamız gerekiyor. İslam'ı korumak için, tasavvufu korumak için hocam hatta. Bu tür sahte...
Tabii algı şimdi bu algı operasyonları çok önemli, bu algı. Algı operasyonları var ya, algıyla yönetiliyor şimdi toplumlar. İletişim teknolojisi öyle bir ilerlemiş ki şimdi dünya avucumuzun içerisinde. Bir tablette dünyada ne olup bitiyor anında görebiliyorsunuz. Dolayısıyla da burada adamlar kendilerine hizmet edecek adamları öyle parlatıyorlar ki televizyonlarda, ekranlarda. Sanki bu adamlar vazgeçilmiş adammış gibi. Efendim kutbu azammış gibi takdim edilerek toplumun onların sahte fikirlerinin peşinden gitmesi, sürüklenmesi sağlanmaya çalışılıyor. Uyanık olmak lazım. Evet, ve diyor ki, metne antomar ha bed muhtelif, bud muhtelif pardon. Hemçu şekli harfa ya ta elif. Şimdi bu kitapçıkların metni birbirine çok muhtelifti, birbirine zıttı.
Hepsi birbirini yalanlayan.
Evet, öyle ki eliften ta ya'ya kadar her bir harf nasıl birbirinden ayrı ise, efendim her bir emirine, her bir halifesine verdiği tomarlar da birbirinden o kadar zıt ve farklıydı.
Hocam, Mevlana'nın edebiyatına hayran olmamak elde değil ya. Elif'ten ya'ya kadar bütün harfleri saymış. Hepsi birbirinden farklı değil mi bunlar?
Evet. Hükmü in tomar, dıttı hükmü an. Bu tomarın hükmü diğer tomarın tam zıttıydı. Pişi an kerdim in zıtra beyan. Zaten diyor ki bu zıttı. Daha önce de açıklamıştık bundan. Ta işin başında zaten bunları açıklamıştık. Birisinde tevekkülü öğütlüyor, birisinde efendim gayreti öğütlüyor, birisinde başka bir şey söylüyor. O yüzden böylece insanları yoldan çıkartmaya çalışıyor.
Hocam, tek başına doğru laflar ama hepsi bir araya gelmeyecek şeyler.
Tabii canım, hayır. Şimdi bakın, bu işler böyle bir tek şey ön plana çıkarırsanız, diğerini ihmal ederseniz zaten ifrat ve tefrit buradan doğuyor.
Aşırılık.
İslam'ın beş şartı var. Namazı ön plana çıkarırsanız, sadece namaz, İslam dini namazdan ibarettir derseniz, o İslam olur mu?
Zekat olmasa, cihad olmasa.
Tabii, olur mu ya? Olmaz. İmanın şartları. Efendim bütün altısından ben ikisini kabul ediyorum, altısını bir kenara itiyoruz. Olmaz böyle bir şey. Kendi canımızın istediği gibi bir Müslümanlık olmaz ki. Biz Allah'ın istediği gibi Müslüman olmamız lazım. Peygamber Efendimizin Hud suresi beni ihtiyarlattı buyururken, niye ya Resulullah diye soruyorlar. Festakım kema ümirte ayeti var ya diyor, o benim belimi büktü. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Allah'ın istediği gibi dosdoğru ol ayeti kerimesinin var ya, ağırlığı benim belimi büktü. Herkes canının istediği gibi doğru olabilir. Fakat marifet canımızın istediği gibi doğru olmak değil, Allah ve Resulünün istediği gibi dosdoğru olmak. Bir darbı meseldi dillerde evvel, sen doğru ol eğri belasın bulur. Şimdi tersinedir o darbı mesel, sen eğri ol doğru belasın bulur demiş Üstad Ferit Kam. Maalesef şimdi herkes eğriliği tercih ediyor, doğrular zulüm çekiyor. O yüzden söylemek istediğimiz canımızın istediği gibi Müslümanlık değil, Allah'ın istediği gibi Müslüman olmak. Şimdi hepimizin çok iyi tanıdığı bir iş adamı öldü, toprağı bol olsun. Bizim fakültemize geldi. Dedi ki, benim dedi her gün iki rekat namazım var dedi. Sabah namazı kılarım iki rekat. Her akşam bir düble viski içerim dedi. Bir perşembe gün içmem dedi. Cuma'nın hatırına. Bir de cuma namazı kılarım dedi.
Ama ne dinlerim ne takılar.
Öyle deyince ben de efendim dedim, madem siz Allah da sizsiniz, peygamber de sizsiniz.
Bu dinle ne güzel değilmiş.
Sizin böyle yerinizde ben olsam ben bunları da kaldırırım dedim ya.
Sabah niye keyfini kaçırıyorsun ki?
Şimdi böyle bir maalesef şey var. İnsan canının istediği gibi kendi hoşuna giden bir Müslümanlık taslıyor. Halbuki öyle değil ya.
Ha hocam, bu adam davasını savunuyor. Yani bir insan böyle olabilir. De günahını itiraf eder. Ya Rabbi der, bu kadar kılabiliyorum. Ama bu adam diyor ki, yani övüne övüne, ben namazı bir vakte indirdim. İçkiyi caiz kıldım. Bir perşembe günü içki içmeyin, o kadar.
Ya hayır, yani burada demek istediğim ki, madem öyle sen, Allah da sensin, peygamber de sensin. Ne lüzum var, onları da kaldır gitsin.
Kaldır gitsin yani.
Öyle bir şey olur mu hiç? O yüzden yani biz işte Allah'ın emir ve yasaklarını, Efendimizin sünneti seniyyesini, canımızın istediği gibi kendi hevesimize göre eğip bükerek uydurmak görevimiz değil bizim.
Hocam çok güzel bir şey söylediniz. Bugün de bir ara konuşmuştuk. Yani hocam bir insan İslam'ı yaşamak istemiyorsa, laik bir ülkede yaşıyoruz, demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ya bırak kardeşim İslamiyet'i. Ya İslam'a gelip de hocam, İslam alimi kisvesinde, İslam'da namaz yoktur, başörtüsü yoktur, o yoktur, bu yoktur, şu yoktur. Meyhaneye gitseniz de bir şey olmaz falan filan. Ne gerek var? Sana düşmüş Müslümanların işi. Git.
Adam demiş ya, Fahrettin Razi, evet. Ben Allah'ın varlığını bin bir delille ispatlarım deyince o bir ihtiyar koca, evet. Kanı. Evet. Demek ki Allah'ın varlığı konusunda bin bir tane tereddüdüm varmış demiş.
Evet. Yani hocam böyle İslam'ın içine boşaltmak yerine, dinsiz yaşta ya, da hiç olmazsa Müslüman'a zararım olmasın.
Lüzum yok ki yani, tabii ya. De ki kardeşim ya, ben İslam'ı kabul etmiyorum.
Hocam
ya.
Adam tefsir hocası, şu ayetler bizi ilgilendirmez, bu şimdi ayetler bizim, tarihseldir şimdi falan. Bizim
bu Yaşar Nuri Öztürk vardı ya.
Evet.
Şimdi hesabını versin kabirde. Tabii bizim o da arkadaşımız. Ona dedim ki ya Yaşar Bey dedim, arkadaş sen dedim Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyorsun, sünneti kabul etmiyor. Ya postacının getirdiğini alıyorsun, postacıyı reddediyor. Ya marifet senin özgürlük mi istiyorsun dedim. Senin yerinde ben olsam postacının getirdiğini de kabul etmem. Canın istediği gibi.
Kafana göre yaşa yani, sana kafana göre dünyada yaşa. Hesap soran yok zaten.
Öyle şey olur mu ya? İslam kisvesi altında İslam'ın içini boşaltmak, kendi kendisini bir din icat etmek. En büyük bugün sıkıntımız budur.
Hocam tefsir hocası diyor ki Kur'an-ı Kerim'in kıssaları mitolojiktir. Hadis hocası diyor ki hadislerin bir kısmı tarihseldir. Ya o zaman kafanıza göre yaşayın kardeşim.
Ama ben şunu söylüyorum bak. Eğer altının kıymetini sarraf bilir. Eğer onlar Kur'an-ı Kerim'in aşağı yukarı 1/3'ü kıssadır. Kıssa hisse almak için anlatılır. Bu Yahudi vezirin hikayesini boşuna anlatmıyor ki Mevlana.
Ya hissesi var.
Her bir hadise bugün yaşanan canlı bir olayı bize hatırlatıyor esasında. Biz farkında değiliz. Musa ve Firavun kıssasını her an her insan kendi içinde dipdiri yaşıyor da farkında değil.
Ya.
O yüzden eğer bu sizin dediğiniz hocaların da aklı yetseydi bu meselelerin önemine, o zaman bu mesele ucuzlardı. Ucuzlardı.
Demek ki herkesin aklı yetmiyor maalesef.
Tabii yani bu ancak ehli anlar bu işi. Bu iş öyle mürekkep yalamayla olmaz. İdrak başka bir şey.
Evet hocam, şimdi herkesin İslam'ı idrak edecek seviyesi yok ama bu seviyesi olmayanlar ortaya çıkıp da kendilerine büyük alim, mürşit, bu Yahudi vezirin yaptığını yapmaya çalışıyorlar. Maalesef orada kalmıştık.
Ha, biraz da şey de var bak, insanlar da kendi heva ve heveslerine cevaz verecek hoca arıyorlar da ondan biraz o da var işin.
İnsanlar da var hocam, kaypaklık, alimler de yani, var kaypaklık.
Yani herkes hoşuna gideni, kendi yanlışına cevaz vereni hoca zannediyor.
Birisi dese ki hocam içki içmenin mahsuru yoktur. Ne güzel hoca tamam, diyor adam içki içiyorsa.
Tamam ben birisinin ağzından bunu aldım.
Başka hocam büyük tüccar faize birisi bir fetva verse ölüyor. Yani, ama ne büyük hoca diyor.
Dolayısıyla da hocaların da ayağını kaydıran ve milletin sakalına göre tarak verme sevdası böyle sapıtmalara sebep oluyor.
O da hocam dünya sevgisine oluyor değil mi? Dünya seviyoruz ki o yüzden yapıyoruz bu tür şeyi.
Esasında buyurun. Şey var ya, Mevlana diyor ya artık bu vezir ve belki dinleyicilerimize ya amma da çok uzadı bu konu diyorlar. Mevlana da öyle söylüyor. Bu konuda sözü fazla
evet.
Artık burada keselim diye ve şimdi artık 659. beytte vezirin kendisini halvette öldürmesi.
Evet hocam. Burasını hocam heyecanla bekliyoruz.
Ve iş bitiyor yani.
O arkadaş da öyle yapacak mı? Ben de merak ediyorum hakikaten.
Evet. Şimdi diyor ki Bade zançil ruz diger derbi best hiçten küşt ez vücudu hut birest. Bundan sonra 40 gün kapısını kapadı. O 12 liderine tomarlarını verdikten gerekli
iyice kendi sevgisinin katlarına şey yaptı.
Kapıyı kapadı. Sonra hiçten küşt ez vücudu hut bire, sonra kendisini öldürüp varlığından kurtuldu.
İntihar etti.
Zaten yani böyle bir adamın zaten en sonunda varacağı yer intihardır zaten. Başka türlü bir şey çıkmaz, bir yola girmiş adam. Bir
o da tahribat yapmış etrafında. Tabii. Hitler gibi hocam onun işte için, kim derseniz deyin artık.
O yüzden bu tip insanlara ne güzel demişler. Ne kendisi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Yıkılıp gitti dünyadan, dayansın ehli kubur.
Kabir ehli bile olan zor dayanacak yani.
Peygamber Efendimizin diyor ki iki tür ölü var. Bir adam ölür kendisi istirahat eder. Bir adam ölür çevresi istirahat eder.
Evet.
Bir adam yani alıp verdiği her nefeste ümmeti Muhammed'e hizmet için koşturur.
yoruluyordur.
Kanayan bir yarayı gördüğü zaman onu sarmak ister. Hastaya tedavi imkanı sunmak ister. Acı doyurmak ister. O yüzden Mevlana diyor ya, dünyada bir tek soğuktan titreyen ve üşen bir adam varsa bizim ısınma hakkımız yoktur. Şimdi böyle bir hassasiyet, böyle bir sorumluluğu düşün. Kaç gündür bizim televizyonlarda bir Anadolu kızımızın işte keçi doğum yapmış. Ondan sonra hemen kız gitmiş. Çantasına keçi kendi sırtına almış. Yavruyu da karabaşın sırtına bağlamış, götürmüş. Bütün dünyada şimdi o video
şey... Allah Allah, hocam ben görmedim.
rekorlar kırıyor.
Evet.
Ya merhamet budur esasında. Şefkat ve merhamet.
Kurda, kuşa,
evet. Dolayısıyla böyle şefik ve müşfik olan adam, merhametli olan adamların ancak istirahati ölümde vuku bulur. Öldü müydü sırtını yere koyar rahatla.
Ama hocam Yahudi vezir gibi olanlar biz karınca incitsek ağlarız diyor. Sonra adamların öldürülmesine fetva veriyor.
Ama ikincisi,
buyurun hocam,
bir de çevresi istirahat eder. Adam alıp verdiği her nefeste sağa sola hep eza eder, cefa eder, zulmeder. Böyle insan öldü müydü?
Ölse kurtulsak deriz.
Öldü de kurtulduk derler. O yüzden Allah hiç kimseye böyle ölüm nasip etmesin. Kendisi istirahate kavuşan ölümler bize nasip etsin.
Evet. Hocam güzel bir şey var bu konuda herhalde. Padişah diyor ki bir Allah dostuna, bana diyor hayırlı bir amel söyle. Diyor ki padişahım siz bol bol uyuyun diyor. Ya diyor böyle hayırlı amel mi olur? E padişahım diyor siz uyuduğunuz zaman kimseye zarar veremiyorsunuz diyor. Demek hocam yani bazı insanların uyuması veya ölmesi daha uyanık olmasından, hayatta kalmasından daha önemli.
Zaten belhüm edal diyor ya Kur'an-ı Kerim'de, öyle insanlar var ki hayvanlardan, vahşi hayvanlardan daha tehlikeli ve adi. Topluma verdikleri zararları düşün, adam gelmiş. Bir de nezibidi, kimin emriyle hareket ediyor, nereden para alıyor, nereden talimat alıyor. Adam geliyor işte bu Reyna saldırganı. 39 kişiyi orada öldürüyor. Düşün. Veya işte bizim Kayseri'de çarşı izinde çıkan askerlerimize
bomba saldırı.
Efendim, canlı bomba. İşte böyle çok biz bu badireleri gördük. Bu insanlar nereden çıkıyor? Nasıl bir talimat? Bunu hiçbir hayvanın aklına gelmez. Böyle bir şey. Ben de canlıyı bomba sarayım, bedenimi de gideyim patlatayım demez ya adam. Bir dene orada açsa eğer birisini yaralar, öldürür.
Neyse, yer bitirir o kadar.
Ya. Başka da şey yapmaz. O kadar. Allah korusun. O yüzden burada halvette kendisini öldürdü diyor bu adam. Esas kıyamet de ondan sonra kopuyor. Ya. Bu sefer her bir adam çıkıyor ortaya. Diyor ki onun halifesi benim şimdi. Bu sefer birbirleriyle kavga başlıyor.
İç savaş çıkartıyor. Hı.
Şimdi çünkü halk ezmürgü u agah şöt. Onun diyor ölümünü duyunca halk berseri gureş kıyametgah şöt ve onun mezarı etrafında bir kıyamet koptu sanki. Bizim şimdi en büyük şeyhimiz, en büyük efendim vezirimiz neyse gitti.
İmamımız, kutbumuz artık.
Şimdi biz kimin eline kaldık? Kim bizim elimizden tutacak? Kim bize onun gibi yol gösterecek diye başlıyorlar feryadı figanı. Gerçi insanlar maalesef öldükten sonra değer kazanıyor.
O da ayrı bir hikaye değil mi hocam?
O da ayrı bir hikaye. Yani nice bin ehli hünerin bir tutam tuz bile yokmuş aşına. Öldürüp evvelanı açtıktan sonra türbe dikerler başına.
Yemek vermiyorlar hayattayken sonra türbe dikiyorlar ölünce.
Bizde maalesef öyle. İnsanlar hayattayken değil de öldükten sonra kıymet kazanıyor. Eğer ölen kelse öldükten sonra lüle saçlı oluyor. Sırma saçlı. Yok körse... Ela gözlü, şehla gözlü.
Allah Allah.
Halbuki marifet ödeli kıymeti yaşarken bilmek esas marifet.
Evet.
Yani bütün kaybolduğu zaman yeri doldurulamayacak kıymetlere hayattayken sahip çıkmak. Onlara destek olmak.
Vefalı olmak.
Vefalı olmak. Ama burada da adamlar öldükten sonra işte kıyameti koparıyorlar. Biz işin kendi tarafımızdakini anlattık
tabii,
bu şekilde.
Tabii.
Ve halk çendan cemşot ber guri o onun mezarının etrafında toplandılar cesedinin etrafında ma kenan came deran der şuri o ve yakalarını paçalarını yırtarak matemlerini efendim üzüntülerini ifade etmeye çalıştılar. Bizde böyle bir şey yok. Bak ölüm aslında insanın esas vatanına kavuşması diye telakki edilir. Ruhumuz cennetten gelmiş. Allah'tan bir nefka halinde gelmiş, bedenimize girmiş. Öldüğümüz zaman bu bedenden ruh kurtulunca yine kendi alemine doğru gidiyor. Küllü nefsin zâikatül mevt, thümme ileyna türcaun. Bak. bize döndürüleceksiniz. Ey mutmainne nefs, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Rabbine radi ve mardi olarak dön. İkisinde de ricat kullanılıyor. Ama bu ızdırari bir ricat ya da cebri bir ricat, dönüş. Öldü mü ruh kanından sıyrılmış bir kılıç gibi bedenin bağından ve ağırlığından kurtulunca zıp diye kendi alemine doğru sıçramaya başlıyor. O yüzden Mevlana ne diyor? Bizim ölümümüz için ardımızdan ağlamayın.
Ya.
Bizim ölümümüz şebi arustur. Rabbimize kavuşma günümüzdür. Bizim düğün günümüzdür diyor. Ağlamayın arkamızdan. Biz de esas ölümü bir yok oluş telakki etmiyorsak, ölüm yepyeni bir dünyaya kanat çırpma diye değerlendiriyorsak ve bütün geçmişimizde orada buluşacağız ve yolların kesiştiği noktaya doğru gidiyoruz diye inanıyorsak, ölünün arkasından feryadü figanın ne manası var? Biz de öleceğiz. Ne zaman? Ama 10 dakika sonra, ama 10 saat sonra, ama 10 yıl sonra öleceğiz ve onlara kavuşacağız. Yolların kesiştiği noktaya doğru gidiyoruz. Feryadü figanın ne anlamı var? Kân adet rahem huda danet şumurt, ez Arab ve Türkü ez Rumi ve Kürt. Diyor ki, Arap'tan, Türk'ten, Rum'dan ve Kürt'ten mürekkep olan o kalabalığın sayısını ancak Allah biliyordu diyor.
O kadar kalabalıktı ki.
Kân adet rahem huda danet şumurt. Yani onun sayısını Allah bilir. O kadar çok gidiyor ki.
Taraftarı vardı.
Taraftarı vardı.
Demek hocam çok taraftar olmak da hak olduğunuzu göstermiyor. Batılda da taraftarınız çok olabiliyor.
Ya olmaz olur mu ya?
Ya.
Hele insanların keyfine göre kapı aradığı bir dünyadayız biz. Bak, gerçek kapıyı değil, keyfine göre kapı aradığı bir dünyada olduğumuz için herkes işine gelen kapıya yöneliyor. Dolayısıyla da ben öyle diyorum. Şimdi öyle bir kültürel kıtlık yaşıyoruz ki toplumda. Eğer bir adam şeyhlik ilan etse, keramet olarak da ayı oynatmayı gösterse 150 bin mürit topluyor etrafını.
Yılan oynatmayı gösterse 200 bin topluyor.
Yani bu maalesef yanlış bir şey. O yüzden bakıyorsun işte bu Hindular geliyorlar, onların peşine takılan var. Budistler geliyor, onların peşine takılan var. Yoga yaparken ben huzur buluyorum diyenler var. Ya. Var, var, var. O yüzden biz gerçek kapıyı arayıp bulmak zorundayız. Ve yine devam ediyor. Haki o gerdent ber serhayu hiş. O adamın diyor mezarının toprağını başlarının üstüne diyor
saçtılar.
Saçtılar. Baksa o da güya sanki bereket olsun filan. Evet. Mezarının toprağını bile kutsadılar. Ve derdi o diden derman hayi hiş. Ve onun derdini de kendileri için derman saydılar. Yani bir insan eğer insan sevdiğini yüceltiyor ya. Hem de bazen çok yüceltiyor. O yüzden bizim Ömer Faruk Arman'ın bir sözü var, ben çok bayılıyorum ona. Bazen de tekrar ediyoruz burada. Dinleyicilerimiz de bunu iyi öğrensinler.
Evet hocam.
Yahudiler diyor peygamberlerini sıradanlaştırdıkları için saptılar.
Çok güzel hocam.
Bayağılaştırdığı için saptılar. Hristiyanlar da peygamberlerini ilahlaştırdığı için saptılar.
Hocam çok güzel bir yorum. Allah razı olsun Ömer Faruk hocamızdan.
Halbuki burada biz evet peygamber sevgisi, peygamberin kutsanması önemli ama bu yani her şey yerli yerinde ve yeteri kadar.
Mesela hocam Davud Aleyhisselam için işte bir komutanını savaşa gönderiyor sırf karısıyla evlenmek için. Komutan evet. Ölsün de.
Ama o Muharref Tevrat'ta. Tabii
Muharref Tevrat'ta. Hocam başka peygamberi sarhoş gösteriyorlar. Başka evet. Peygamberi kızlarıyla.
Tabii yani o bakımdan.
Yani hocam her bunlar, türlü ahlaksızlığı peygamberlere yakıştırıyorlar.
O yüzden sıradanlaştırdıkları için şey yapıyorlar. Burada biz nasıl bekçinin ilanını duyduk. Tellallık yapıyor bekçi.
Ya bu bekçi de kimdir Allah aşkına?
Ana bekçi demiyoruz ki. O devletin ilanıdır, devletin tabii. Çağrısıdır diyerek bekçiyi aradan kaldırıyoruz. Aynen. Naibi hak olan da böyledir.
Direkt padişahı görüyoruz orada biz.
Tabii yani oradan işte ikilikten Rabbim bizi korusun. Yani biz orada bekçi değil, esas bekçiye o ilanı veren devleti gördüğümüz için.
Ya.
Bekçiye hürmet ediyoruz, çağrısına uyuyoruz.
Hocam gösterdiğimiz saygı da esasında padişaha.
Tabii esas saygı da yine orada
padişaha
esas.
Dönüyor
devlete
tabii.
Saygı.
Tabii.
Burada da Cenab-ı Hak elçi olarak görevlendirmiş, kendisini niyabet vermiş. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı görmemiz mümkün değil.
Ya.
Peki Cenab-ı Hakk'ın o gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı kim? İşte peygamberleridir. Onun vekilidir, onun halifesidir. Halife ne demek?
Yani onun yerine geçen insan halife.
Tabii vekalet yani bir vekil kendisine vekalet verenin aynı yetkilerine sahip olur. Men yuti'ir rasule fekat eta Allah. Allah'ın Resulüne itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü onu o peygamber ilan eden kendisi. Ve şu beyitte bitirelim biz. An halayık berseri gureşmehi. Gerdehun ra ezdu çeşmi hudrehi. Allah Allah. O kimseler diyor, önün etrafında toplanan bağlıları, vezirinin kabrinin etrafında bir ay oturup ağlaştılar.
Adamı tamamen hocam putlaştırmışlar evet. Maalesef.
Ve gözlerinden de kanlı yaşlar akıttılar. Feryadı figan içinde. Kabrinin etrafında yani bir anlamda sanki bir şey oluştu. Taziye meclisi. Ama bu taziye meclisi bizim taziye meclislerine de benzemiyor. Bütün feryadı figan böyle başlıyorlar. O yüzden biz gelelim şeye, bu yani insan sevdiğini yüceltiyor dedik ya, sevdiğini başka bir makamda değerlendiriyor. Daha, kendisinden daha yüksek bir konumda değerlendiriyor. Ama bu yüksek konumda değerlendirmezseniz zaten o zaman onu kabullenmezsiniz.
Eyvallah.
Öğretmeni de siz kendinizden yüksek konumda değerlendirmeniz lazım.
Ki talebesi oluyorsunuz.
Antrenörü kendinizden yüksek konumda değerlendirmeniz lazım. Ustayı yüksek konumda değerlendirmeniz lazım. Yok böyle değerlendirmezseniz, ya o da benim gibi bir adam, bilgisi de benim kadar derseniz, zaten ne o kapıya gidersiniz, gitseniz de o kapıdan istifade edemezsiniz. Bu da işin tabii bir gereği. Asker komutanını kendisinden daha bilgin kabul etmesi lazım ki onun emrine girsin. Ya bu da benim gibi adam, hatta ben ondan daha iyi,
cahil derse,
ben ondan daha iyi biliyorum noktasına geldiği zaman, o zaman olmaz. Orada otorite olmaz ve aynı zamanda istifade de olmaz, yararlanma da olmaz. Dolayısıyla burada işi bizim şey yapmamızın esas sebebi o.
Ama hocam tanrılaştırmak da yok.
Tabii.
Yani, Hristiyanların yaptığı
evet,
gibi.
Tabii.
Yahudilerin yaptığı gibi evet. Sıralaştırmak
la
da yok.
La ilahe illallah. İlk tevhidin birincisi Allah'tan başka ilah yok. İkincisi Muhammedun Resulullah. Muhammed'in ilahullah demiyor.
Resulullah.
Resulullah diyor. Elçidir. Bütün ilahları kaldırıyor Allah aradan.
Abduhu ve Resuluhu diyor.
Abduhu ve Resuluhu. Evet.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programda daha güzel konularda buluşmak üzere. Hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.